Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Fakihli Beytine Saratu Selam'la Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Behmen 1399 Hicri Kameri, 6 Recep 1442 ve Miladi 18 Şubat 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Mirhan Özbekli ile Amerika güçlerinin bölgedeki varlığı üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ı gezelim görelim, İslam'ı tanıyalım ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'daki depremde yaralı sayısı 61'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika'nın yasaları teslim olmaktan başka çaresi olmadığını söyledi. Son 24 saatte İran'da Covid'den 80 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycan Cumhuriyeti ile demiryolu işbirliğine vurgu yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Ve Yemen Yüksek Devrim Konseyi Hizbullah'ı tebrik etti. Şimdi haberler.
İran'ın Kohkülliye ve Boyrahmet vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonucu yaralanan vatandaş sayısı 61 kişiye yükseldi. Kohkülliye ve Boyrahmet Kızılay Cemiyeti Başkanı Amanullah Cihanbin, bu bağlamda yaptığı açıklamada yaralılardan 27'sinin tedavi olmak üzere Yazıç Hastanesi'ne gönderildiklerini belirtti. Cihanbin, 7 kişinin de tedavi altına alınırken geriye kalan yaralıların ayakta tedavi olduklarını söyledi. Dün gece Kohkülliye ve Boyrahmet vilayetine bağlı Sisaht bölgesi saat 22.05'te 5.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. Bölgede acil yardım ve yerleştirme girişimleri devam ederken depremzedelere gıda malzemeleri dağıtılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Amerika milleti ve yeni yönetimi İran konusunda hata yaptıklarını anladıklarını belirterek şöyle dedi. Yasalara teslim olmak ayıp değildir. Amerika devleti de yasalara ve kurallara teslim olmaktan başka çaresi yoktur. Bugün video konferans yöntemiyle Hürmüzgan, Kirman ve Mazandaran eyaletlerinde bazı milli projelerin hizmete girdiği törende konuşan Cumhurbaşkanı Rouhani, son günlerde konuşulan İran Amerika'ya baskı yapmak için bazı adımlar attığı yönündeki propagandaların doğru olmadığını, İran Amerika'dan yasalara ve yükümlülüklerine uymasını istediğini belirtti. Uluslararası yasalara uymak ve uygulamak tüm devletlerin insani ve siyasi görevleri arasında yer aldığını kaydeden Rouhani, Amerikalı yetkililerin yasalara uymalarını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesine bağlı kalmalarını umduğunu belirtti. Rouhani konuşmasının devamında bugün hizmete giren milli projelerin ülkenin aktif ve dinamik bir şekilde yoluna devam ettiğini ortaya koyduğunu ifade etti.
Üst düzey İran yetkililerden yaptırımların kaldırılmasına vurgu yapıldı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İslami Şura Meclisi'nin yaptırımların kaldırılmasına ilişkin stratejik kararının yürürlüğe girmesine kısa bir süre kalırken, İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileri Tahran'a nükleer anlaşma uyarınca askıya aldığı yükümlülüklerini ancak yaptırımların iptali kaydıyla yeniden yerine getireceğini bildiriyor. Bu bağlamda dün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Tebriz halkının kıyamının yıl dönümü dolayısıyla video konferans aracılığıyla Doğu Azerbaycanlılara hitap ettiği konuşmada, nükleer anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada konuşmanın yararı yoktur. Bu defa sadece pratiğe bakıyoruz. Karşı taraftan pratikte bir uygulama görürsek biz de uygulayacağız ifadelerini kullandı. Ayetullah Hamenei, biz iyi konuşma ve vaatler çok duyduk. Ancak pratikte bunlar çiğnendi ve karşıtı yapıldı diye belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda yaptığı görüşmede nükleer anlaşmanın korunması için pratik adımlar atılmasının şart olduğunu belirtti. Rouhani görüşmede Avrupa'nın gerçekten kapsamlı ortak eylem planı COEP denen nükleer anlaşma ve onun hedeflerini korumak istemesi durumunda bunu fiilen ispatlaması gerektiğini belirterek COEP'i korumanın tek yolunun Amerika'nın gayri insani ambargolarının kaldırılması olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bürosu Başkanı Mahmud Vaizi de dün verdiği bir demeçte nükleer anlaşmanın İran'ın menfaatlerini karşıladığında değerli olacağını belirterek, nükleer meselede bir grupla uzun süre görüştük ve bir anlaşmaya vardık ve yeniden anlaşmamızı müzakere etmiyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise nükleer anlaşmayla ilgili İran Meclisi'nin aldığı kararın uygulanmasına ilişkin kabine toplantısının oturum kulisinde yaptığı açıklamada, İran İslami Şura Meclisi yasasına göre 23 Şubat'ta alınan tedbirlerden biri, kanunun belirlenen tarihte uygulanmasıdır dedi. Zarif açıklamasında şöyle dedi: aslında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetiminin standardı olan güvenlik önlemleri izleme sözleşmesine göre hareket ettik ve bu sözleşmeye bağlıyız. Gönüllü bir eylem olarak ek protokolü onay almadan uyguladık ve şimdi bu gönüllü uygulamayı durdurmaya karar verdik. İran'ın eylemleri nükleer anlaşmanın 36. maddesinin uygulanmasında yer alıyoruz diyen Zarif, biz nükleer anlaşmanın içindeyiz ve ülkenin en üst düzey makamının bildirdiği gibi Amerika yaptırımları kaldırdığında ve diğer üyeler de yükümlülüklerine bağlı kaldığında İran'ın telafi edici önlemler alması için hiçbir neden yok dedi. Zarif, taraflar nükleer anlaşmaya dönerse ek protokolleri son 5 yılda olduğu gibi tam olarak uygulamaya devam edebiliriz dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatları yeni açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşırken, şimdiye dek yaklaşık 1.550.142 vatandaşın koronavirüse yakalandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatları bugün yaptığı açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8.066 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59.264'e, vaka sayısının ise 1.550.142'ye çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.679'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne dek iyileşen hasta sayısının da 1.324.231'e ulaştığı bilgisini verdi.
İran Korona ile Mücadele Ulusal Komitesi Sözcüsü Ali Rıza Reisi, gelecek hafta 250 bin doz Çin Sinopharm korona aşısı ve yakında da 4.2 milyon doz AstraZeneca korona aşısının ülkeye ulaşacağını bildirdi. Tahran'da bugün sağlık alanında bazı projelerin açılışını yaparken bir açıklama yapan reisi, 120 bin doz Rus Sputnik V aşısının ellerine ulaştığını işaretle, gelecek bir ay içinde yapılan önceliklendirmeye göre 1 milyon 300 bin korona aşı uygulamayı hedeflediklerini kaydetti. Nüfusun 2/3'ünün bağışıklık kazanması halinde enfeksiyon zincirinin kırılacağını söyleyen reisi, şu ana kadar ülkede 21 vatandaşta mutasyona uğramış İngiliz koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında demir yolu, hatları ve sınır imkanlarının işletilmesine vurgu yaptı. Bugün Doğu Azerbaycan Valisi ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Zarif, Tebriz ve Doğu Azerbaycan vilayetinin komşu ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesindeki rolüne temasla ilgili organlar ve özel sektörün İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinde oluşan fırsatları değerlendirmek için ciddi biçimde çaba göstermelerine vurgu yaparak Dışişleri Bakanlığı'nın bu bağlamda işbirliği için hazır olduğunu belirtti. Zarif bölgesel turu ve Colfa sınır kapısında yaptığı incelemelere de işaretle İran-İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında demir yolu hatları ve sınır imkanlarının işletilmesine ve İran'ın uluslararası koridorlar ve bölgesel pazarlarda daha fazla rol ifa etmesine vurgu yaptı.
İran İslami Kültür ve İlişkiler Kurumu Dinler ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi yaptığı açıklamada, Fransız Müslümanların Fransa İslam prensipleri tüzüğünü imzalamaya zorlanmasına gösterdiği tepkide, Müslümanlara yönelik zorlayıcı ikrarın Avrupa'da karanlık engizisyon dönemini aratmadığını belirtti. İran İslami Kültür ve İlişkiler Kurumu Dinler ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi bugün yaptığı açıklamada Fransa yönetiminin İslam karşıtı yaklaşımlarının sürmesini esefle karşılayarak Fransa yönetiminin bu ülkenin değerlerini savunma ve ifade özgürlüğü ve laikliği destekleme bahanesi altında İslamofobi tamtamlığı yapmaya devam ettiğini kaydetti. Aynı merkez, Fransa başta olmak üzere dünya düşünürleri ve kanaat önderlerini Fransa yetkililerini akıllanmaya, adalet ve insaf çerçevesinde hareket etmeye çağırmaya davet etti. Açıklamanın devamında Fransa yönetiminden Müslümanların inanç ve düşünce alanına girme ve laikliği dayatma yerine Müslümanların hakları ve özgürlüklerini savunması istendi.
İran Dış Ticaret Koruma Yetkililerinden Mujtaba Hüseyini Museviyan, İran'ın 10 aylık dış ticaret hacminin 57 milyar dolar olduğunu duyurdu. Kerman kentinde açıklamalarda bulunan Museviyan, bu rakamın 21 Mart'a kadar 70 milyar dolara ulaşacağını ve bu başarının en yoğun yaptırımlar döneminde yakalandığını söyledi. Yaptırımların 3 seneden ve koronanın da 1 seneden beri İran ekonomisini etkilediğini ifade eden Museviyan, geçen sene Avrasya Birliği ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının İran'ın Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan'a ihracatının artmasına neden olduğunu söyledi. Museviyan, koronadan dolayı birçok dünya ülkesinde ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirterek 21 Mart'a kadar yaptırım baskısının azaltacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölgenin sıcak gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda ikili ve bölgesel konuları görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede bölgesel meselelerde değerlendirildi. Erdoğan görüşmede Dağlık Karabağ'da 11 Ocak mütabakatını takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanlarının Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladı. Ağdam'daki ortak merkezin ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardı. Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kremlin'den telefon görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı ile Türk mevkidaşının Rus koronavirüs aşılarının Türkiye'ye tedarik edilmesi ve söz konusu aşıların Türkiye'de üretilmesi olasılıkları hakkında görüştükleri belirtildi. İki liderin ayrıca Karabağ'daki çatışmasızlık halinin denetimi için oluşturulan Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin çalışmalarına ele aldıkları kaydedildi. Kremlin açıklamasına göre Putin ve Erdoğan, Suriye'de bulunan uluslararası terörist gruplar ile taviz verilmeden mücadele edilmesi görüşüne bağlı olduklarını da teyit ettiler.
Onlarca Iraklı bugün Bağdat'ın merkezindeki Türk Büyükelçilik binası önünde eylem düzenledi. Onlarca Iraklı TSK'nın Kuzey Irak'a girmesini protesto etmek için bugün Bağdat'ın merkezindeki Türk Büyükelçilik binası önünde eylem düzenledi. Ayn İhbariye muhabirinin aktardığına göre elçilik binası önünde gerçekleşen eyleme onlarca Irak vatandaşı ve aktivist katıldı. Göstericilerin Türk ordusunun Kuzey Irak'a düzenlediği saldırıları reddeden sloganlar attığı belirtiliyor. Türkiye'nin düzenlediği son saldırı 10 Şubat'ta başlayan ve bir hafta süren Pençe Kartal 2 operasyonuydu. Gösteride Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ın egemenliğini ihlal etmeye yönelik politikasını kınayan sloganlar da atıldı. Göstericiler Irak hükümetine Ankara'ya Irak'tan güçlerini çekmesi ve devam eden saldırılarını durdurma talebinde bulunma çağrısında bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili olarak muhalefet partilerinin tavrını eleştirdi. Bahçeli, Gara ile ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız. Bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara'da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir dedi. Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında rehineleri kurtarmaya gidiyorsun, rehineler ölüyor, sonra valiye açıklama yaptırıyorsun. Normalde birinin bu sorumluluğu alıp istifa etmesi lazım. Davul zurnayla harekat mı başlatılır? 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadesini kullanmıştı.
Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş PKK'nın elindeki 13 inan insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum paylaşımında bulunurken bu olaydan iktidarı sorumlu tuttu. Edirne FTP kapalı cezaevinde Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yaşananlarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu. PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor. Kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm diyen Demirtaş şöyle devam etti. Diplomatik yollar yerine sınav siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemekte aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken iktidardır. Asrolan silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan son 5 senede önemli sayıda PKK mensubunun öldürüldüğünü belirterek etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17.750'yi bulmuştur açıklamasını yaptı. Erdoğan dün yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin 2015 yılından bu yana yurt içinde ve dışında verdiği kayıplara işaretle kayıp sayısı 401'i asker, 443'ü jandarma, 299'u polis, 116'sı güvenlik korucusu olmak üzere toplam 1259 olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı muhalefet parti liderlerinin Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK unsurları tarafından öldürülmesine ilişkin eleştirilerine de yanıt vererek bu terör örgütünü kayıtsız şartsız şekilde kınamayanın bu ülkede kendini bir parti ve siyasetçi olarak gösteremeyeceğini söyledi.
Yemen Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali Hulusi, Lübnan direnişinin işgal topraklarında Siyonist rejimin askeri merkezlerinden izlenmesini tebrik etti. Hulusi yaptığı açıklamada Hizbullah'ın titizlikle yürütülen operasyonda Siyonist rejimin askeri merkezlerine gözlemlediğini belirterek, bunun işgal rejiminin casusluk teşkilatı Mossad için bir yenilgi olduğunu kaydetti. Lübnan Hizbullah hareketine bağlı El İlamul Harbi adlı askeri informasyon merkezi, Siyonist rejim askeri üslerine ait görüntülere yayınlayarak Siyonist işgalcilerin askeri ve güvenlik noktalarının direnişin hedefinde olduğunu gösterdi.
Haçlı Şabi komutanlarından Muhammed Et-Tamimi bugün yaptığı açıklamada, Haçlı Şabi birliklerinin bugün sabah saatlerinden itibaren Diyala vilayetine bağlı Hanegay'ın Eddokat bölgesinde IŞİD kalıntılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattığını bildirdi. Yetkili bugün IŞİD mensuplarıyla bölgede çıkan çatışmada 3 Haçlı Şabi mensubu şehit olurken 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Lübnan'da hükümet kurmak için çalışmalarını sürdüren Saad Hariri, Katar'a 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani, ülkesinin Lübnan'ın refahına ve kalkınmasına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Katar Haber Ajansı'nın verdiği habere göre, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad El Hariri, 2 günlük Doha ziyareti kapsamında Bakan Ali Sani ile bir araya geldi.
Ve Amerika'nın güney ve merkez kesimlerinde etkili olan şiddetli soğuktan kaynaklanan elektrik ve su krizi yüzünden son 6 günde en az 37 kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Ermenistan'da İran'ın bilgi tabanlı firmalar fuarı başlığını taşıyor. İran'dan komşu ülkelere yerli ürün ve üretimlerin ihracat sürecinin devamında İran'ın bilgi tabanlı firmaların Ermenistan'a ihracatı gündemde yerini aldı. Bu bağlamda dün Ermenistan'da İran'ın bilgi tabanlı firmaların ürünleri ve fuarı çalışmaya başladı. İran Gelişme ve İnovasyon Fonu Başkanı Başkanlığı'nda 40 bilgi tabanlı firmadan oluşan ticari bir heyet Ermenistan'a giderek söz konusu fuara 3 günlüğüne katıldılar. Ermenistan'da serbest bölgeye ziyaret, bilgi tabanlı ürün mağazası veya daimi fuarın açılışı söz konusu heyetin diğer gündem meselesidir. Bilgi tabanlı firmalar aslında fazla katma değerleri olan ve yüksek teknoloji alanına araştırma ve gelişme sonuçlarını ticarileştirmek için icatlar ve yenilikleri yaymak bağlamında bilim ve refahın artırması, bilgiye dayalı ekonomik gelişme ve bilimsel ve ekonomik hedeflere ulaşılması hedefiyle özel veya kooperatif şeklinde kurulan firmalardır. Bilgi tabanlı firmalar esasen mal üretmezler ve genelde özel bir makine veya arsaya da sahip değiller. Onlar genelde eğitimli ve tecrübeli kişilere olarak bilgi üretiyorlar ve bu bilgiler de firmanın başlayacağı ürünleridir ve onlara kazanç sağlıyor. Başka bir ifadeyle bilgi tabanlı firmalar teknik ve bilimsel bilgileri üretir ve ihraç ederler ve bu konu İran ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde büyük önem taşıyor. Ermenistan Ekonomi Bakanı Vartan Korobyan geçen hafta gelecek 6 ayda İran ve Ermenistan ticaret hacminin mevcut hacminin 2,5 katına artacağına işaretle şöyle dedi. İran ve Ermenistan ticaret hacmi halihazırda mevcut 500 milyon dolardan 3 milyar dolara yükselecek ve Ermenistan hükümeti İran ürünleri ve mallarının transitinde kolaylık sağlamak hedefiyle mevcut kısıtlamalar ve engelleri kaldırmaya çalışıyorlar. Ermenistan yetkililerine ilaveten bu ülke halkı da iki ülke arasındaki ekonomi ve ticari ilişkilerin artmasına büyük önem veriyorlar. Örneğin bu bağlamda Ermeni uzman Vartan Veskanyan'ın görüşlerine değinebiliriz. Veskanyan şöyle diyor: İran ve Ermenistan ikili ilişkilerde maziye dayanan geçmişle iki dost ve kardeş ülke ayrılırlar ve yabancı hükümetlerin de ikili ilişkileri de müdahale etmesine izin vermezler. İran ve Ermenistan halkları birbirlerine dost ve kardeş olarak kabul ediyorlar ve Türkiye yetkilileri halkın bu duygularını kullanarak yabancı ve sabotajcılara karşı mücadele etmeleri gerekiyor. İki komşu ülkenin ilişkilerinde önemli olan konu Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olmasıdır. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticari çerçevesinde İran'dan en az 500 ürün Ermenistan, Rusya, Kazakistan, Belarus ve Kırgızistan'a sıfır tercihli tarifeden yararlanıyor. Avrasya Ekonomi Birliği 183 milyon aktif nüfusu 1900 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla ile petrol üretiminde birinci, gaz üretiminde ikinci ve elektrik üretiminde dördüncü sırada yer alırken dünyada yatırım piyasasının en canlı pazarı sayılıyor. Uzmanlara göre 21. asır Asya asrıdır ve servetin ağırlık merkezi batıdan doğuya ve bu cümleden Avrasya'ya doğru kaymaktadır. Bu yüzden de sadece İran ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin kuzey, güney ve doğu-batı koridorların ağırlık merkezi oldukları nedeniyle başta bilgi tabanlı firmalar olmak üzere İranlı yatırımcılarının mevcut fırsatları en iyi şekilde kullanarak Tahran ve Erivan hedeflerine gerçekleştirmeleri bekleniyor.
Gönül siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Fransa'nın İslam düşmanlığındaki yeni girişimi hakkında. Fransa'da son yıllarda Müslümanlara karşı baskıların artması ve İslam düşmanlığı süreci her zamankinden daha da yoğunlaşmıştır. Şimdi Fransa parlamentosu ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam düşmanlığı tutumuna destek bağlamında bu konuda yeni bir adım attı. Fransa Ulusal Meclisi olarak bilinen Fransa parlamentosu salı günü ülkede İslam ve Müslümanlara karşı yeni yasayı onayladı. Parlamentoda 151 hayır oya karşı 347 oyla Cumhuriyet'in değerlerine saygıyı güçlendirme yasasını onayladı. Yasanın nihai onayı için Senato Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor. 70 maddeli yasaya göre Fransa hükümeti dini medreseler ve ibadet merkezlerini kapatma yetkisine sahip olurken, aynı zamanda Paris yönetimi kanaatine göre aşırılık içeren konuşmaları da engelleyebilir. Diğer yandan dini gruplar dışarıda aldıkları maddi yardımları ilan etmeli ve banka hesaplarında onaylanmalıdır. Fakat gören o ki söz konusu yasa ve maddelerinin keskin kenarı Fransa'da Müslümanlar ve camiler ile İslam merkezler gibi İslami faaliyetleri hedef almıştır. Nitekim 18 yaşın altında olan Müslüman kızlar kamuya açık alanlarda başörtü takmaktan men edilmişlerdir. Aslında söz konusu yasa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözde sekülerizm değerlerine destek girişimlerinin bir parçası sayılıyor. Macron söz konusu yasanın onaylanmasının zaruri olduğunu, zira yasanın yardımı ile Fransa'da cinsiyet eşitliği ve sekülerizm gibi değerlerin korunacağı ve aşırılık düşüncelerin yayılmasının engelleneceğini iddia ediyor. Macron'un tutumu ve girişimleri toplumda din ve dini sembollerle aktif şekilde mücadele eden saldırgan sekülerizm temeline dayanıyor. İslam düşmanı ve çok tartışmalı olan söz konusu yasayı eleştirenler, Macron'un bu yasa ile sadece İslam'ı ve Müslümanlara yoğun baskının uygulanmasını hedeflediğini belirtiyorlar. Geçen pazar günü Fransız vatandaşlar ve özellikle Müslümanlar düzenledikleri protesto gösterisinde söz konusu yasanın onaylanması ile ülkede bazı dini özgürlüklerin kısıtlanacağını ve tüm Müslümanların ise potansiyel suçlu durumuna düşeceklerini belirttiler. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam düşmanlığı, İslam ile mücadele ve İslami kutsallıklara karşı saygısızlık ve hakareti destek bağlamında mantıksız ve inatçı siyaset izliyor. Fransa'da Müslümanlar ve İslam'a karşı daha fazla kısıtlama bağlamında yasaların onaylanmasına çalışmaya ilaveten Emmanuel Macron, İslam karşıtı eylemlere destek bağlamında ısrarcıdır. Örneğin birkaç ay önce onun ifade özgürlüğü bahanesiyle Charlie Hebdo Mizah dergisinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yapılan saygısızlık ve hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tam destek vermesine değinebiliriz. Tabii ki bu hareket Müslümanları kışkırtmak ve Fransa toplumunda gerginlikler ve çatışmaların yoğunlaşmasından başka sonucu olmadı. Macron ayrıca İslam karşıtı benzer eylemlere yönelik tepkileri de bir araç olarak kullanırken bu olayları Avrupa'nın bu büyük ülkesinde yaşayan Müslümanlara daha fazla baskı uygulama ve dayatmalar için kullanıyor. Nitekim İslami İnsan Hakları Komisyon Başkanı Mesut Şecer'in belirttiğine göre Emmanuel Macron açıkça İslam'ı saldırıları için hedef seçti ve İslam'ın krize düştüğünü söyledi. Bu yüzden eskiye nazaran daha fazla ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelerek aşırı sağcı gruplar ve popülist grupların oylarını alarak tekrar iktidar olmaya çalışıyor. Şimdi Müslümanlara daha fazla baskı ve kısıtlamaya sebep olan Cumhuriyet'in değerlerine saygıyı güçlendirme yasasını onaylatıp uygulamakla onları kışkırtmaya çalışıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız siyasi analist Mirhan Özbekli ile Amerika güçlerinin bölgedeki varlığı üzerine yapılan röportajla devam ediyor. Birlikte dinliyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Amerika Başkanı Joe Biden'ın Türkiye politikası merak konusuyken Amerika'nın öncülüğündeki sözde IŞİD'le savaş koalisyonunun Suriye, Türkiye, Irak arasındaki bölgede yeni askeri üs kurmakta olduğu belirtildi değerli dinleyicilerimiz. Yeni Amerika Başkanı Joe Biden'ın IŞİD kalıntılarının ortadan kaldırılmasını Batı Asya politikasının kilit önceliği iddia aslına değinen Arap News haber sitesi sözde IŞİD'le savaş koalisyonunun Türkiye-Suriye sınırında yeni askeri üs inşası için kolları sıvadığını yazdı. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, bölgemizde son günlerde hararetli gelişmeler meydana geldi. Irak'la ilgili, Suriye ile ilgili ve tabi bölge ülkelerin bu gelişmelere karşı tutumu ve yaklaşımı da hep konuşuldu. Biz de bunları konuşmaya bugün sohbetimizde devam edeceğiz. Sohbetimizde siyasi analist ve avukat Sayın Mirhan Özbekli bizimle birlikte. Mirhan Bey, hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi yani biraz geçmişe gidecek olursak, Amerika'nın bölgemize ayağının açılması, Türkiye'nin Amerika ile Suriye'de Beşar Esed'e karşı işbirliği yapması, Amerikan Birleşik Devletleri'nin bölgemizdeki faaliyetlerini sanırım biraz hızlandırdı. Bilmiyorum ne kadar katılacaksınız buna ama bu açıdan bakacak olursanız şimdi bölgemizi güvenliği bazı yani sinsi planlar çerçevesinde nasıl etkilenmiş oldu sizce?
Şimdi önce şunu belirtmek gerekiyor. Orta Doğu yeraltı kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden en zengin ülkeleri barındırıyor ve en zengin coğrafya. İkincisi Amerika'ya karşı şu anda tek muhalefetin olduğu yer, Amerika karşıtlığının tek olduğu yer Orta Doğu'dur diyebiliriz. Özellikle İran, Irak, Lübnan ekseninde. Dahası Amerika bir de Orta Doğu'yu yeniden kendi görüşleri ve çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istiyor. Muhakkak bunlar hepsi Amerika'nın Orta Doğu'da yeni problemler çıkarmasına ve yeni projeler ortaya koymasına neden olmaktadır. Ama bundan ziyade bizler bugün Orta Doğu'da oturan topluluklar, devletler, halklar bunun zeminini oluşturduk. Çünkü yine Orta Doğu'da katı diktatör yönetimler var. Bunlar kendi halklarıyla çok da barışık değiller. Bunlar da Orta Doğu'da Amerika'nın daha çok yerleşmesine ve taraftar bulmasına, hatta kendisi için savaşacak orduların, askerlerin oluşmasına katkı sunuyor. Bütün bunları bir arada değerlendirmek lazım. Şüphe yok ki Orta Doğu'da bulunan ülkelerin, komşu ülkelerin birbirleriyle çıkarlarının çatışıyor olması ya da böyle çıkarların çatışıyor olma zeminin hazırlanmasında bir katkısı var. Amerika'nın çok rahatlıkla bu coğrafyada istediğini yapabilme imkanını tanıyor. Yani belki bunlar bazılarını veya bizleri rahatsız edebilir ama gerçek bu. Yani eğer bugün Amerika bu bölgede bu kadar rahat varınabiliyorsa şüphe yok ki ev sahibi, komşu ve olup bitenlerden kaynaklı bir durumdur.
Doğru. Peki şimdi bununla mücadele yolunda bölge ülkeleri nasıl bir politika izlemeli? Yani mesela Türkiye Amerika'nın müttefiki diye tanınır. Amerika da bunu defalarca kendi yetkilileri ağzından dillendirmiştir. Şimdi Türkiye gibi bir ülke Amerika ile ilişkilerinde ne yapmalı? Amerika'nın egemen güçlerinin ayağı kesilsin diye.
Önce şunu belirttim. Ya biraz önce de belirttim. Bunun çözümü çok da zor değil. Bakın.
Evet.
Genel manada biz insanız ve bütün insanlarla kardeşiz. Yani Orta Doğu kastediyorum. Biz Müslümanız ve Orta Doğu toplumunun %99'u Müslüman. Yine biz bunun dışında bir arada yaşayabilmenin, bir arada çalışabilmenin, Orta Doğu'nun barışa ve huzura kavuşabilmenin koşulu da, şartı da buradan geçiyor. Şüphe yok ki biz istesek bu sorunların ötesinden çok rahat, yani bu sorunları çok rahatlıkla çözebiliriz. Bu konuda irade ortaya koymak istenirse çok rahatlıkla bunlar aşılabilir. Bunda şüphe yoktur. Niçin yoktur? Yani düşünün, örneğin çok güzel değil. 30 yıl önceye gidin, Bağdat'ta zalim diktatör bir rejim vardı ve kendi halkını, Kürtler olsun, Araplar olsun, Arapların İrsi olsun, Sünnisi olsun bunları eziyordu. Şimdi böyle bir zamanda Amerika kurtarıcı olarak geldi, Bağdat'a girdi ve bugün o tarihten bu yana da maalesef daha Bağdat'a, Irak'a huzur gelmedi. Yani bunları biz hazırlıyoruz ama özellikle Türkiye-Amerika ilişkilerine gelince bunu tartışmanın çok önemli bir konu olduğunu, o konu olduğuna ben de inanıyorum. Bakın, her ülkenin her ülkenin Amerika ile Rusya ile ilişkileri vardır. Şüphe yok ki bu iki ülke Orta Doğu'nun ve dünyanın en güçlü egemen politikalar ortaya koyan ülkelerdir. Her ne kadar çok uzak da olsalar yanı başımızdalar. Şüphe yok ki bu iki ülke de, yani ben başta Washington olmak üzere, Moskova da bundan çok uzak değil. Bunlar Orta Doğu'nun, kendilerine Orta Doğu'da müttefik arıyorlar. Bu müttefik aramanın muhtemelen en büyük nedeni de bizim yeraltı kaynaklarımızdır. Yani ekonomidir. Yani şüphe yok ki ben öyle değerlendiriyorum. Ama nedir? Burada bu ülkelerin bu tür egemen güçlerle ilişkilerini kendi ülkelerinin ve İslam ümmetinin de Orta Doğu'da yer alan ülkelerin çıkarlarına aykırı olacak şekilde bir ilişki içerisinde olmamaları gerekiyor. Şüphe yok ki Türkiye neredeyse 1920'den 23'ten bu yana tümüyle Batı'yla barışık ve kendi halkının ve Orta Doğu halklarının zararına hareket eden bir ülke durumundaydı. Her ne kadar 60'lardan ya da 46'lardan itibaren farklı muhalif gruplar ortaya çıkmış, bir süre iktidar olmuşlarsa da bu Türkiye ile Amerika ilişkileri hep devam ede gelmiştir. Yani bugün de 2002'den bu yana da inişli çıkışlı bir süreç yaşanmışsa da şüphe yok ki Türkiye halen Amerika ile çok yakın ilişkilerin olduğuna inanıyorum. Her ne kadar perde önünde birileriyle çıkarları evet örtüşüyor veya öyle görünüyor olsa da şüphe yok ki halen ilişkileri çok sıcak ve şunu unutmamak lazım. Amerika Türkiye'yi kaybetmek istemez ve Türkiye'de derin yapılarda Amerika ile asla bağlarını koparmaz. Ha, bugün iktidar gözüken ve iktidar olan grupların da bu konuda ne kadar samimi oldukları konusunu ben tartışılması gerektiğine inanıyorum. Şüphe yok ki bugün iktidardaki parti içerisinde bu konuların sağlıklı bir zemine oturtulmasını isteyen çok samimi insanlar olabilir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Mirhan Özbekli ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Amerika'nın Türkiye sınırına yeni üs kurması ve Amerika'nın genel olarak bölgemizdeki varlığı meselesiyle ilgili bölgemizdeki ülkelerin rolü ve siyasetleri bağlamında kısaca analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin yaptığı son konuşmasında Amerika'nın baskıları karşısında İran'ın kararlı duruşuyla ilgili beyanatının dünya medyasında geniş yankı bulması, Amerika'nın İran'a karşı hasmani tutumunu sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Cumhur İslami gazetesinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü'nün İran'a ziyaret önerisine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bir açıklama yaparak, Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'nin, ajans denetçilerinin İran'da faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bir çözüm yolu bulmak üzere Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi önerdiğini duyurdu. Bu öneri İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibabadi'nin pazartesi günü bir açıklama yaparak Ajans Genel Müdürü Grossi'ye bir mektup yazdığını ve Tahran yönetiminin bundan böyle ajans denetçilerinin ek protokol çerçevesinde habersiz denetimlerine son vereceğini bildirdiğini belirttiği bir sırada gündeme geliyor. İran'ın bu kararı, Mercam Nükleer Anlaşması'nın 26 ve 36. maddeleri uyarınca ve anlaşmanın Avrupalı tarafları anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemelerine tepki çerçevesinde alınmıştır. Bu arada Wall Street Journal gazetesi muhabiri Twitter hesabında şöyle yazdı. Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyelerini İran'da Mercam Anlaşması çerçevesinde yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.
İtilat gazetesinde İran ve Azerbaycan'ın parlamentolar arası ilişkilerin geliştirmesine vurgu yapılması, Savunma Bakanı General Emir Hatemi'nin Japon mevkidaşı ile yaptığı görüşmede General Kasım Süleyman'ın Amerika Terör Ordusu tarafından namertçe şehit edilmesi ve bilim insanı Fahrizade'nin Siyonist unsurlar tarafından şehit düşmesinin devlet terörizmi ve bölge istikrarsızlık ve güvensizliğinin açık örnekleri olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın çelik endüstrisindeki gelişmeleri konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Vecihullah Caferi, çelik sektöründe parça ve ekipman inşası için bu yıl 917 milyon dolar tahsis edilmişti. Bundan yılın ilk yarısında 350 milyon dolarlık bölümü gerçekleşti, dedi. İran Ulusal Çelik Şirketi merkezinde düzenlenen parça ve ekipmanların yerelleştirilmesi konulu fuarın açılış töreninde konuşan Caferi, çelik endüstrisinin ortalama yerelleşmesi %65'tir. Bu oranı arttırabiliriz ifadesini kullandı. Çimento sektörünün %85'lik bölümünün geçmişte yerlileştirildiğine değinen Caferi, bugün bu sektörün tüm inşaatı ve işletimi yurt içinde yapılıyor diye belirtti. Kapsamlı yerlileştirme sisteminin başlatılmasına atıfta bulunan Caferi, şu ana kadar 23 bin parça tespit edilerek yerlileştirilmek üzere tescil edildi diye ekledi.
Hemşeri gazetesinde İran'ın uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede başarılı performansına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Uyuşturucu ile Mücadele Polis Teşkilatı Komutanı Mecid Kerimi, bu sene ele geçirilen çeşitli uyuşturucu madde miktarının 950 ton olduğunu söyledi. Kerimi video konferans yöntemiyle İran Polis Teşkilatı müdürleriyle yaptığı görüşmede bulunan 950 tonluk uyuşturucu maddenin %76'sının İran Doğu bölgelerinden olduğunu belirterek, uyuşturucu ile mücadele polis teşkilatında özel sistemlerin dizayn edilmekte olduğunu söyledi. İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Şu ana kadar uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede yaklaşık 3850 kolluk kuvvetinin görevlisi şehit, 12 bini aşkın görevli ise gazi olmuştur. İran uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvide kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanışmış olursunuz.
Bugünkü seyahatimizde yeni geçen bölümlerde başladığımız Huzestan eyaletine yaptığımız seyahatimize devam etmek ve bu eyaletin önemli ilçelerinden biri olan ve kuzeyinde yer alan Şuşter ilçesini gezmek istiyoruz. Şuşter ilçesi 10.000 yıllık mazisi ve yüce dini ve tarihi değerleri ve güzel doğası ile bilinen İran'ın güzel ilçelerinden biridir.
3500 kilometre karelik alanı ile Şuşter ilçesi coğrafi açıdan Zagros sıradağlarının eteğinde yer alıyor. Bu dağlar ilçenin doğusunda yer alırken Dez Irmağı da batısından akıyor. Şuşter ilçesinin rakımı ortalama 150 metre kadardır. Şuşter'e bakan Fedelek Dağı ise Zagros sıradağlarının Huzistan Ovası'nda son bulduğu noktada bulunuyor. Şuşter ilçesi Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz'dan 85 ve başkent Tahran'dan 831 kilometre uzaklıktadır. İlçenin aynı adı taşıyan Şuşter kenti ise tarihi özellikleri ve değerli eserleriyle de ön plana çıkıyor.
Şuşter ilçesinin iklimi Huzistan eyaletinin diğer birçok ilçesi gibi sıcaktır. Bu ilçede hava sıcaklığı yaz aylarında 50 dereceye kadar yükselirken kış mevsimi oldukça güzel ve ılıman geçiyor. Şuşter ilçesinin Fedelek Dağı'ndan başka önemli dağlarına Teft, Siyahkuh ve Çalkuh'u örnek vermek mümkün. İlçenin en önemli ırmağı ise Bahtiyari Dağları'ndan kaynaklanan ve Şuşter'e geldiğinde ilçenin kuzeyinde ve kuzeybatısında ikiye ayrılan Karun ırmağıdır. Karun Irmağı'nın Şuşter kentinin kuzeydoğusundan geçen kolu Gerger adı ile biliniyor ve kentin içinde birkaç güzel şelale oluşturuyor. Karun Irmağı'nın diğer kolu ise Şatit adı ile biliniyor ve kentin güneybatısına doğru akıyor. Irmağın bu iki kolu 50 kilometre ötede ve Şuşter'in güneyinde bir noktada yeniden birleşiyor.
Aslında Karun Irmağı ve kolları Şuşter'i adeta bir ada gibi sarmıştır. Öyle ki hangi taraftan Şuşter kentine girecek olursak, ırmağın üzerinde inşa edilen köprülerden birinden geçmek zorundayız. Şuşter ilçesinin Huzistan Ovası'nda yer alması bu ilçeyi yeraltı su kaynakları bakımından da oldukça zengin hale getirmiş ve bölgeye ayrı bir yeşillik ve güzellik kazandırmıştır.
Huzestan eyaletinde verimli toprakların yaklaşık yarısı ve yine su kaynaklarının üçte biri Şuşter ilçesinde yer alıyor. Ve bu yüzden bu bölge eyaletin önemli tarım merkezlerinden biri sayılıyor. Yörenin en önemli tarım ürünleri ise buğday, arpa, pirinç, fasulye, susam, şeker pancarı, şeker kamışı ve sebzevattır. Bu arada yörenin iklimi sıcak ve kurak olduğundan bölgede daha çok çöl iklimini seven ağaçlar bulunuyor. Bu ağaçlara hurma ağacı ve okaliptus ağacı örnek verilebilir. Bundan başka bölgede akan ırmakların ve nehirlerin çevresinde geniş çalılıklar bulunuyor.
Şuşter ilçesinde tarım geleneksel ve mekanize olmak üzere iki şekilde yapılıyor. Şuşter kentinin 12 kilometre batısında yer alan Karun Ziraat Kompleksi, bölgede mekanize, tarımın önemli merkezlerinden biridir. Karun ziraat kompleksine bağlı tarlaların yanı başında Karun şeker kamışı fabrikası yer alıyor. Bu fabrika Batasya bölgesinin en büyük şeker fabrikalarından biridir ve birçok yan sanayi tesisleriyle desteklenir. Bu tesislere Karun Neopan firması, Karun Yem firması, Karun Kağıt firması, Karun Kimya firması ve yine kültür balık yetiştiren Karun Balık firması gibi firmaların tesislerine örnek vermek mümkündür.
Değerli dostlar, son yıllarda Huzestan eyaletinde deniz ürünlerini yetiştirme işi oldukça yaygın hale gelirken, bu meslek Şuşter ilçesinde ayrı bir ilerleme kaydetti. Öyle ki hali hazırda Huzestan eyaletinde üretilen deniz ürünlerinin %35 kadarı Şuşter ilçesinde üretiliyor. Şuşter'de üretilen kültür balıklarının bir kısmı yöre halkı tarafından tüketilirken arta kalan kısmı çevre ilçelere, eyaletlere ve hatta Kuveyt gibi komşu ülkelere ihraç ediliyor.
Besicilik de Şuşter halkının önemli uğraşı ve gelir kaynaklarından biridir. Bu bölgede besicilik de tarım gibi geleneksel ve modern yöntemlerle gerçekleşir. Huzistan meralları ve otlakları kış aylarında yemyeşildir. Bu yüzden Bahtiyari aşiretleri sonbaharın başlarından itibaren Huzistan eyaletine doğru hareket etmeye başlar ve burada kaldıkları merkezlerden biri de Şuşter ilçesidir. Söz konusu aşiretler ilkbahara kadar Şuşter yöresinin yeşil merallarından ve otlaklarından faydalanır.
Öte yandan Şuşter ilçesinin kırsal alanlarında yaşayan insanlar da süt ve süt ürünlerini karşılamak üzere inek ve manda besiciliğiyle uğraşıyor. Şuşter'de geleneksel besiciliğin yanında bir de modern besicilik vardır. Modern besicilikte yörede barınan hayvanların genleri geliştirilerek ürünün artmasına imkan sağlanır. Buna göre Şuşter yöresinde çok sayıda modern besicilik merkezleri açılmıştır. Şuşter yöresinde at da yetiştirilir. Nitekim Huzestan eyaletinde yetiştirilen atların %30 kadarı bu yöreye aittir.
Şuşter yöresi doğal yapısı ve imkanları itibariyle yaban yaşamına da oldukça elverişli bir bölgedir ve ceylan, başak, tilki, çakal, kurt ve yaban domuzu gibi memeli hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır. İlçenin kuzeybatısında yer alan Gotvan dağlarında ise yaban keçisi ve koç ve koyun gibi memeli hayvanlar barınır. Şuşter ilçesi kış aylarında da ördek, kaz, angut, turna, hüthüt ve bülbül gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor. Öte yandan yaz aylarının sonundan yağışların başladığı günlere kadar bölgede kartal, şahin ve doğan gibi avcı kuşlar da görülür.
Şuşter kendi ilk kez ne zaman inşa edildiği bilinmiyor. İran efsanelerinde bu kentin Piştadi sülalesinden Kral Huşang tarafından inşa edildiği ifade ediliyor. Yörede bulunan en eski tarihi eserler ise Sasaniler dönemine aittir. Şuşter yöresinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında bulunan tarihi eserler, kentin eski çağlarda hükümdarların ilgi odağında yer aldığını gösteriyor. Nitekim Şadrevan Barajı, Mizan Barajı, Salasel ve Rüstem Kaleleri, Şuşter Şelaleleri ve diğer birçok tarihi mekan bu iddiayı doğrular niteliktedir.
Tarih kitaplarında belirtildiği üzere Şuşter yöresine bu ad yörenin bol su kaynakları ve verimli toprakları yüzünden yüreğe verilmiştir. Şuşlar daha iyi demek. Şuşlar geçmişte limanı da vardı ve Karun Irmağı üzerinden Hindistan ve Fars Körfezi'nde yer alan emirliklerle irtibattaydı. Şuşlar Kacarlar döneminin sonuna kadar oldukça aktif bir kentti. Zira hem tarım ürünleri, hem besicilik ve hem de el sanatları ürünleri bakımından zengin bir yüreğiydi.
Şuşlar ilçesi ayrıca birçok alim, fadıl ve şairi de yetiştiren ve İslam dinine önemli hizmetlerde bulunan bir bölgedir ve bu bakımdan İran'ın önemli kentlerinden biri sayılır. Faslı ünlü seyyah İbni Batute seyahatnamesinde Şuşlar kentini şöyle anlatıyor. Toslar, Şuşlar büyük, güzel, imarlı, güzel tarlaları ve büyük bahçeleri olan bir kenttir. Bu kentin birçok muteber çarşısı ve özellikleri vardır ve eski kentlerden sayılır. Kentte akan ırmağın iki kıyısında bahçeler yer alıyor. Toslar'da meyve boldur, kentin hayır ve bereketleri çok fazla ve çarşılarında iyi şeyler sayısızdır. İbni Batute seyahatnamesinde İbni Haldun gibi İran'ın kent kültüründen azametle yad ediyor ve hatta Tebriz'de ve Şuşlar'da tüm bilimlere hakim olan büyük bilginlerle görüştüğünü beyan ederek Şuşlar alimlerini büyük bilginlerin arasında sayıyor.
Arap seyyah Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmet Mukaddesi, Şuşlar kentinin imarı hakkında ünlü eserinde şöyle diyor. Bu diyarda Şuşlar'dan daha hoş, daha sağlam ve daha önemlisi yoktur ve çevresinde bir ırmak akar. Etrafını hurma bahçeleri ve diğer bahçeler sarmıştır. Kente pamuk ve ipek dokuyan usta dokumacılar çoktur ve diğer kentlerden üstündür.
Şuşlar yöresinin mazisi en az Sasaniler dönemine dayanır ve birçok seyyah ve tarihçi eserlerinden Huzestan ve Şuşlar yöresinin elle dokunan kumaşlarının ününden söz etmiştir. Ama maalesef yörede özel önem ve değer arz eden bu sanat Gacarlar döneminde yok oldu. Günümüzde Şuşlar kentinde el sanatları atölyelerinin sayısı çok azdır ve en çok seccade gibi ürünler ve yine kilim ve halı gibi ürünler söz konusudur. Bu ürünler çok güzel ve değerlidir ve yörenin el sanatları arasında yer almaktadır.
Şuşlar'ın el sanatlarından sonra şimdi bazı tarihi eserleriyle tanışmak istiyoruz. Şuşlar yöresinde çok sayıda eski baraj ve değirmen bulunuyor. Öyle ki kenti su tesisleri bakımından güzel bir müzeye çevirdiği anlaşılıyor. Bu tesisler İranlıların suyu değerlendirmekte seçkin zekasını yansıtıyor. Bu tesislere Şafuri Barajı'na örnek vermek mümkündür. Bu arada Şuşlar'ın değirmenleri ve şelaleleri 2009 yılında UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'nde Şuşlar Tarihi Su Sistemi adı altında kayda alındığı da belirtilmelidir.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Your Medium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yeni geçen bölümlerin devamında ele aldığımız gaybet döneminde İslami hükümetin diğer bazı özelliklerini gözden geçirirken, Veli-i Fakih'in özelliklerini irdelemeye devam etmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İslami toplumu yönetmek ve mukaddes İslam şeriatini ve ahkamını uygulamak büyük ve önemli bir görev ve sorumluluk olduğunu beyan ettik. Buna göre İslami toplumu yöneten fakih yeterli ilim ve bilgiye sahip olmalı ve zamanın şartları ve gereksinimlerine göre İslam yasaları ve ahkamını esas kaynaklarından yani kitap, sünnet, akıl ve icma kaynaklarından çıkarabilmelidir.
Geçen bölümde adil fakihin şartlarını beyan ederken bir de adil fakihin dini görev ve sorumluluklarına bağlı olması ve nefsani heva ve heveslerini izlememesi gerektiğini anlattık. Zira heva ve heveslerinden tutsa olan biri asla İslami toplumu yönetmeye ve başında bulunmaya hakkı yoktur. Zira böyle biri İslam ahkamını kendi çıkarları ve heva ve heveslere doğrultusunda beyan edebilir. Veli-i Fakih ayrıca haset, cimrilik, tamah, şiddet, sahtekarlık ve benzeri sıfatlardan arınmış olması gerekir. Zira bu çirkin sıfatlar hem kendisine ve hem başında bulunduğu topluma zarar verir.
Gaybet döneminde İslami toplumun velayetini ve önderliğini üstlenen kimse ilahi yasaları bilmeli ve onlara bağlı kalmalıdır. Zira kanunları iyi bilmeyen biri onları doğru düzgün uygulayamayacağı kesindir. İslami hükümet öz itibariyle kanun hükümetidir. Bu hükümette yasalar ve kurallar başta hükümet yetkileri olmak üzere toplumun tüm kesimleri için geçerlidir. Buna göre tüm insanlar kanuna karşı eşit konumdadır ve Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin sünnetine göre belirlenen yasalara ve kurallara tabi olmaları gerekir. İslami hükümeti hatta önder ve vali fekih de bu kanunlardan müstesna değildir.
İslam-ı Nizam'da hükümetin baş sorumlusu ve toplumun önderi olan Veli-i Fakih'in zulmetmeyi, yasalları çiğnemeyi, insanların bireysel haklarını ihlal etmeyi ve kamu mallarını ve zenginliklerini gasp etmeyi hakkı yoktur. Gerçekte her türlü suç işlemek Veli-i Fakih'i adalet ekseninden saptırmış olur. Bu durumda Veli-i Fakih toplumu yönetme salahiyetini ve gerektiği meşruiyeti kaybeder ve doğal olarak önderlik makamından azledilir. Veli-i Fakih'in kararlarında ve tutumlarında en temel kriter, dini ve akli değerler ve ilkeler olmalıdır. Eğer Veli-i Fakih kişisel çıkarları veya dünya hırsı veya bencilliği ekseninde karar verecek olursa, o zaman hükümeti meşruiyetini kaybetmiş olur.
Aslında bu anlatılanlardan hareketle, Veli-i Fakih'in özellikle despot ve diktatör hükümdarların taşıdıkları özelliklerin tam karşı noktası olduğu anlaşılır. Despot iktidarlarda diktatörler hükümet erkanlarını zayıflatmak ve halkı bastırmakla kendi iktidarlarının temelini pekiştirmeye çalışır. Bu tüm monarşi düzenlerde bir kişi tek başına hükümetin ve tüm işleri kendi elinde tutar ve her şey onun istek ve iradesine göre yapılır. Bu tür rejimlerin başında bulunan kişi hiçbir kanuna bağlı değildir. Zira despot rejimler zaten hükümetin başında bulunan kişinin kayıtsız şartsız iktidarına bağlıdır.
Ancak İslami hükümette ve İslami nizamda esas hakim veli-i fakih değil, Yüce Allah'tır ve hükümet de veli-i fakihin görüşüne göre değil, ilahi kanunlara göre yönetilir. Bu hükümette veli-i fakih sadece ilahi ahkam ve yasalara uygulanmaktadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 105. ayetinde İslam peygamberine hitaben şöyle buyuruyor. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik.
İslam peygamberi gerçi İslami toplumun başında yer alıyor ve bu toplumu yönetiyordu. Fakat hiçbir zaman despot hükümdarlar gibi davranmadı ve onca yetkiye rağmen her daim insanlara saygı duydu ve onlara sevgi ve şefkatle davrandı. Allah Resulü her işte halkın görüşüne başvuruyor, önemli konularda onlarla istişare ediyordu. Zira İslami hükümette herkes, velev ki toplumun başında bulunsun, şeriat yasalarını ve kurallarını uygulamak zorundadır.
Dolayısıyla başına veli-i fakihin yer aldığı İslami hükümet, despot hükümetlerden öz itibariyle farklıdır ve birçok açıdan birbirine zıt anlayışlardır. Despot hükümdarın aksine veli-i fakihin her türlü ameli ve davranışı yasalara göre ve belli ilkelere bağlıdır. Veli-i fakih kesinlikle kişisel zevk ve isteği veya heva ve heveslerinden hareket ederek karar alamaz. Veli-i fakih meşruiyetini Allah'tan alır ve toplumu yönetmekte de en büyük desteği halktır ve bu yüzden zorla iktidarı ele geçiren ve şiddet uygulayarak toplumu yöneten despotlardan farklıdır. Nitekim İslam peygamberi Yüce Allah tarafından İslam ahkamını uygulamak ve İslami nizamı yönetmekle görevlendirildiği gibi adil fakihler de toplumun önderleri ve liderleri olarak İslam ahkamını uygulamaları ve İslam'ın sosyal nizamını kurmaları gerekir.
Veli-i fakihin yasaları bilmesi ve onlara bağlı kalmasından başka en temel özelliklerinden biri despot liderlerden olmayan adalet anlayışıdır. Adalet, veli-i fakihe nefsani heva ve heveslerini İslami nizamı yönetmeye karıştırmamasına ve bencillik ve dünya malı hırsına kapılmamasına vesile olur. İslami nizamda veli-i fakih halktan kopuk ve despot liderler gibi yasaların üstünde bir şahsiyet değildir. Veli-i fakih tedbirli bir din adamıdır ve din talimi ve ahkamından çıkardığı titiz ve uzmanlık gerektiren hükümleri uygulamak üzere topluma sunar. Kuşkusuz bu hükümleri herkesten önce veli-i fakihin kendisi uyar.
İslami nizamda yönetimin başında bulunan veli-i fakih bu özelliklerini kaybettiği zaman velayeti de düşer. İmam Hümeyni hükümetin velayet-i fakih ilkesine göre despot bir rejime dönüşeceği yönündeki şüpheleri reddederek şöyle buyuruyor. Velayeti fakih Allah Teala'nın belirlediği bir şeydir. Fakih, halka karşı zorbalık yapmak, Eğer fakir zorbalık yapmaya kalkışırsa artık velayeti söz konusu olamaz.
Eğer hükümdar adil olmazsa halkın haklarını ifa etmekte, vergileri toplamakta, kamu mallarını elde tutmakta ve ceza yasalarını uygulamakta adalet temelinde davranamaz. Nitekim adil olmayan hükümdar, layık olmayan yakınlarını topluma dayatabilir ve beytulmala el koyarak kişisel heva ve hevesleri yakınları için harcayabilir. Dolayısıyla yasaları bilmek ve adalet, veli-i fakihin iki temel özelliğidir.
Bundan başka İslam talimi bir bütün ve sağlam talimdir ve gerçek İslam bilgini hükümler ve kurallar alanında müçtehit ve kanaat önderi olan kişidir. Sonuçta İslam dinini ve talimlerini derinlemesine bilmeyen biri bu denli büyük bir sorumluluğu üstlenemez. Veli-i fakih İslam ahkamını ve Kur'an-ı Kerim marifini bilmenin ve adaletli ve takvalı olmanın yanında iyi bir yönetici ve tedbirli biri olması gerekir. Veli-i fakih ülkenin ve dünyanın gelen durumu çok yönlü ve geniş kapsamlı bir şekilde bilmesi gerekir. Bu yüzden ancak İslam yasalarına hakim olan biri İslam'ı nizamın başına geçebilir.
İmam Hümeyni'ye göre veli-i fakih toplumun maslahatını teşhis edebilmeli ve salih olan insanları salih olmayanlardan ayırt etmeli ve genelde siyasi ve sosyal alanlarda doğru bakışa sahip olup doğru karar verebilecek güce sahip olmalıdır. O zaman eğer herhangi bir fakih İslam fıkhı hakkında derin bilgisi varsa fakat zamanın şartlarını ve uluslararası durumu doğru biçimde tespit edemiyorsa doğal olarak günümüz karmaşık dünyasında İslami toplumu yönetemez.
Veli-i fakihin İslami toplumu yönetebilmesi için sahip olması gereken bir başka özellik uzak görüşlü ve geleceğe görebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Eğer İslami toplumu yöneten fakih gerektiği tedbirlerden ve geleceğe görebilme yeteneğinden yoksun ise toplum gemisini dalgalı denizin azgın dalgalarından kurtaramaz. Öte yandan tedbirli ve uzak görüşlü olabilmek için siyasi ve sosyal doğru bakışa sahip olmak gerekir. Böylece veli-i fakih İslam ülkelerinin hadiselerini en iyi biçimde analiz edebilir ve İslam düşmanlarının türlü entrikalarını ve uluslararası ilişkilere hakim olan karmaşık ilkeleri doğru okuyabilir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Zamanına musallat olan kimseye yanlışlar saldıramaz. Buna göre veli-i fakihin şartlarından biri güçlü ve muktedir yönetici ve toplumu yönetmek için gerekli kararları verebilecek güçte olmaktır.
Veli-i fakih ayrıca korkusuz ve cesur olmalıdır. Veli-i fakih Allah'tan başka hiçbir güçten korkmaz ve düşman tehditleri onu etkilemez. Eğer düşman İslam topraklarına saldıracak olursa veli-i fakih cesur bir şekilde ve kesin tavırla saldırganlara karşı direnir ve Müslümanların canını ve malını korur. Cesur hükümdar toplumun zati yeteneklerini geliştirerek güçlü ve bağımsız bir ülke inşa edebilir.
Veli-i fakihin bir başka özelliği ilahi emirleri ve hükümleri cesur bir şekilde ve kesin tavırla uygulamaktır. Veli-i fakih ne zaman herhangi bir konuda danışmanları ve uzmanları ile istişarede bulunur ve İslami toplumun maslahatına olan bir karara varacak olursa kararını kesin bir tavırla yetkililere bildirerek uygulatır. Ancak eğer veli-i fakih karar alma konusunda belirsizliğe kapılır ve kesin tavır koyamazsa toplumda olumsuz etkisi olur ve yasaların uygulanması askıya alınır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Dini talim ve terbiye alanında ancak amelle beraber olan ilme önem ve değer verilir. Nitekim İranlı büyük şair Saadi de amelsiz alimin balsız arıya benzetir ve böyle birinin hiçbir yararı dokunmadığı gibi hatta bazen başkalarına zarar da verebileceğini beyan eder. Dolayısıyla ilim ve amel birbirinden ayrılmayan iki sıfat ve fazilettir ve ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İslami rivayetlere göre bilimine amel eden bilgedir ve eğer amel etmezse bilgi olamaz, hatta bazı ilimleri bilse bile. İmam Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. İlim amelle eş ve beraberdir. İlmin meyvesi onu uygulamaktır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Mm-hmm.